Ayrım 19, Lise, Timur Soykan, sayfa 173. Sokak kahvesine her an bir olay çıkmasına karşın tetikte olan sahibi uzun sakallarını avuçlarken garipliği sezmiş ama bir mana verememişti. Mafya zannettiği iki ucubenin volta atar gibi dönüp yürümesini tedirginlikle takip etti. Çavlan ve Hikmet'in tam altına geldiği MOBS'nin kamera kaydını kilometrelerce uzakta yorgun gözlerle izleyen Serdar, sokağın köşesinde duran kadının çantasını hemen tanıdı. Japon mangalarından çıkma sevimli kız resmini görebiliyordu. Sandalyeden hızla doğrulup kamera görüntülerinin bilgisayar çıktıları arasından kontrol edip doğru çantayı bulduğuna emin oldu. Kadının yüzüne dikkat kesilirken telefonun son arama tuşuna basmıştı. Amirinin çalan telefonunu cebinden çıkarışını izlerken "aç hadi aç orada" diye mırıldanıyor, Cem bir ona bir ekranına bakıyordu. Kamera birden açısını değiştirince diğerlerinin de kızı fark ettiğini anladı Serdar ve telefonunu açan amirine "hemen sağında köşede duruyor" diye bağırdı. Çavlan tarif ettiği yere baktığında Deniz'i gördü, başını hafifçe uzatmış sokağı kontrol ediyordu. Onu ürkütmemek için adımlarını dizginlerken İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığın içinden fırlayan iki adamı fark etti. Üzerine atıldıklarında vahşi hayvanın yakaladığı av gibi canhıraş kurtulmaya çalıştı Deniz. Çığlığı o kadar güçlüydü ki eğlence gürültüsü, insan uğultusu bir an sustu sanki. Sadece Deniz'in yardım istemekten çok vahşi bir karşı koyuşu anlatan sesi yankılandı. Karanlık heriflerden biri ağzını kapatırken diğeri kolunu bükmüştü. Onu karşı sokaktaki arabaya doğru sürüklerlerken insan kalabalığının aktığı nehir büyük bir dalga vurmuş gibi açılmıştı. Araba geri vites uğultusunda yakalanmış ava yaklaşırken her şeyi düşünmeye yetecek vaktin bile bulunmadı, saniyeler içinde yaşanıyordu. Çavlan ve Hikmet sadece refleksleriyle ileri atılmıştı. Onur ok gibi fırlayıp onları takip etmişti. Cumbanın penceresini açan Abdullah'ın "hemen, hemen" diye bağırışları gece hayatının gürültüsünü yarıyordu. Deniz ağzını kapatan eli ısırıp kafasını kurtardı, kolunu çevirdikleri tarafa bedenini savurarak ellerinden kurtulmaya çalıştığında Çavlan'a ihtiyacı olan zamanı kazandırmıştı. Kadını arabaya sokmaya çalışan iki adam yüzünde derin yarık bulunan heybetli adamın bir canavar gibi üzerlerine gelişini korkuyla izledi. İçine dolan büyük öfkeli cesareti hayret eden Çavlan yumruğunu adamlardan birinin suratına var gücüyle savurdu. Çavlan deriyi, eti ve sivri elmacık kemiğinin çatırdamasını yumruğunda hissettiğinde adam savrulup kafasını arabanın kaportasına çarpmıştı. Hikmet Çavlan'a doğru atılan diğer herifi gırtlağından yakalayıp arabanın bagajının üzerine yatırdığında Onur'un bağırışını duydular. "Polis, adım atanı vururum lan, yemin billah vururum." Onur silahını mis sokaktan onlara doğru koşan polis kalabalığına doğrultmuş ve hepsini durdurmuştu. Sinsi herifler elleri tabancalarının kabzalarında küçük adımlarla etraflarına yayılıyor biri, "biz de polisiz, silahını indir, sakin ol" diyordu. Çavlan yerde yatan çantasını sıkıca tutmuş Deniz'e döndü. Bir an göz göze geldiler. "Sakin ol" dediğinde Deniz'in gözlerinde nefret ve cesareti gördü. Pes etmediğini, kaçmayı deneyeceğini anladı cesur kadının. Bu tetikteki parmakların çekileceği, polislerin birbirini vuracağı kadar ani bir hareket olacaktı ve çok korktu. "Deniz'e bana güven, seni koruyacağım." Ve o belge doğru insanlara ulaşacak dedikten sonra çakal gibi etraflarını saran meslektaşlarının karşısına kudretle dikilip "bu soruşturmanın amiri benim, kız bizimle gelecek" diye kükredi. Deniz'e elini uzatmışken polis kalabalığını yararak yaklaşan Abdullah "suç işliyorsun" diye bağırdı. Deniz birden ayağa fırlamıştı. Çavlan yakalamak için üzerine atıldığında parmaklarının arasından kayıp gitti genç kadın. Devlet içindeki savaşı heyecanla izleyen meraklıların arasına hızla dalmıştı. Cesurca refleks gösterenlerin kazanacağını bilecek kadar deneyimli bir polisti Hikmet, kızın peşinden koştu. Cemaatçi polislerin arasından öne atılanları görünce silahını çekti Çavlan, namluyu havaya doğrultup tetiğe peşi sıra basarken meraklı kalabalık ve çevresini saran polisler çil yavrusu gibi dağılıyordu. Herkesin köşe bucak saklandığı caddede Deniz ve onu kovalayan Hikmet koşuyordu. Depara kalkan bir polisi omzuna yumruk savurarak devirdi Çavlan. Bir diğerini Onur boynundan tutup çekerek yere düşürdü. Mert olay yerine yetişmişti ve aradan sıyrılmaya çalışan birine çelmeyi taktı. ''Abdullah koşun, yakalayın kızı!'' diye bağırınca dört genç polis koşarak aralarından hızla geçti. Onur ve Mert de onlar kadar çevikti ve talimat beklemeden peşlerine düşmüşlerdi. Çavlan ismini bağırınca Mert durdu. Onur koşmaya devam ediyordu. Genç komiser Çavlan söylemeden gazetecinin yanına gitmesi gerektiğini anlamıştı ve oraya yöneldi. ''Ben gelene kadar yanından ayrılma, talimatına da emredersiniz.'' diye karşılık verdi. Kalabalık ekibine arabalarına koşmalarını söyleyen Abdullah var gücüyle ''Bunun hesabını vereceksin.'' diye bağırdı Çavlan. Kafasını çeviren Abdullah gülüyor ve tehdidi önemsemeyen hali onu korkutucu kılıyordu. Sırtını dönüp mis sokaktan aşağıya koştu. Denizi almak için ilk hamleyi yapanların arabası da hızla büyük parmak kapı sokağa dalıp uzaklaşmıştı. Etrafa saçılmış kalabalığın oluşturduğu boş dairenin ortasında artık sadece Çavlan vardı. Serdar ve Cem Devlet'in çivisinin çıktığını gözler önüne seren kavgayı ekranlardan dehşet içinde nefeslerini tutarak izlemiş. Cem sesi titreyerek biz neye bulaştık diyebilmişti. Şimdi diğer kameralarda Deniz'i, onun 200 metre karar gerisindeki Hikmet'i, İstiklal Caddesi'nde kalabalığı yararak koşan dört cemaatçi polis de Onur'u takip ediyorlardı. Deniz çok hızlıydı ve Hikmet'in yaşlı bacakları iyice yavaşlamıştı, aradaki fark açılıyordu. Cemaatçilere kızı yakalamaları halinde üzerlerine çullanabilecek kadar yakındı Onur. Genç kadın caddeye açılan dar bir sokağa girdiğinde Hikmet'in yalpalayışı nefesinin tükendiğini belli ediyordu. Artık Deniz Devlet'in görüş açısında değildi. En yakın mobeseyi bulmak için harita ekranına dönen Serdar, kadının girdiği sokağı söylemek için son arama tuşuna bastı. Taksim meydanından İstiklal Caddesi'ne giren polis aracını gördüğü için peşlerinden koşmamıştı Çavlan. Telefonunu açıp Serdar'dan bilgileri alırken karşısına dikildiği polis otomobili durdu. Şoför koltuğundaki polisi indirip direksiyona geçtikten sonra koltuğu geri iterken yanındaki memura sirenleri açmasını söyledi. Ekrandan onun kalabalığı yararak ilerleyişini izleyen Cem, en hızlı cemaatçinin ardından üç arkadaşının dar sokağa daldığını gördü. Çavlan'ın arabayla giremeyeceği kadar dar bir sokaktı. Orada Hikmet vardı. Deniz'in sağa saptığı sokağa girdikten sonra birkaç adım daha atabilmiş, patlayacak gibi gerilen baldırları, artık soluğu içine dolduramayan akciğerleri, kaburgasını kıracak kadar sert atan kalbi daha fazlasına izin vermemişti. Eğilmiş kırılacak gibi ağrıyan dizlerini iki eliyle tutarken kesik kesik öten nefesiyle gövdesi şişip sönüyor, dar sokağa dizilmiş taburelerde oturanlar şaşkınlıkla ona bakıyordu. Burnunu sümkürüp parmak uçlarıyla yere savurduktan sonra derin bir nefes çekerek doğruldu. Genç polisler fişek gibi köşeyi döndüğünde sadece Hakan'ın intikamı ya da inadıyla değil, gençliğe kıskançlığıyla da namluyu doğrulttu. Zaten bütün gece cemaatçiler arasında at suratlı komiseri aramış ve onun ağzını burnunu kırmayı hayal ederek öfkesini büyütmüştü. Taburelerin, masaların yakıldığı, bardakların kırıldığı panikle insanlar kaçışırken konuşmayı denedi. Nefesi yetmedi Hikmet'in. Üzerine sinsice yavaş adımlarla yaklaşan adamların suratında namluyu gezdirirken nefesini topladı ve küfürler savurduktan sonra ''Göz altındasınız lan, hareket edeni indiririm.'' dedi. Bu kadar çirkin bir suratı olmasa polis öldürecek kadar öfkeli görünmez ve cemaatçiler ödlek adımlarla geri çekilmek zorunda kalmazdı. Yine de caddeye çıktıklarında ikisi sağdaki, diğer ikisi soldaki sokağa koşacak kadar akıllı davranmıştı. Onlar geri çekilirken sokağa giren Onur'a koşmasını işaret edip konuşmasına yetecek son nefesiyle ''Sağa gitti.'' dedi. Polis arabasının içinde gördüğü Çavlan'a da Deniz'in gittiği yöne işaret ettikten sonra bir tabureye oturdu. Can çekişircesine soluk alıp verdikten sonra beyaz gömlekli esmer garsona ''Ne bakıyorsun lan? Su getir çabuk.'' diye bağırdı. Deniz çoktan izini kaybettirmişti. Yüzlerce var, binlerce konutun olduğu tarihi kısa sokakların bir labirent gibi Haliç'e kadar uzadığı yöne kadar kaçacak kadar akıllıydı. Saatlerce süren aramanın bir formaliteden ibaret olduğunu Çavlan'ın ekibi de cemaatçiler de biliyordu. Bir taksiye binip dev kentin en uzak köşesine gitmiş bile olabilirdi. Yine de ekipler sabaha kadar sokaklarda ellerinde denizin fotoğrafıyla gezecek, barlarda kimlik kontrolü yapacak ve mobese kameralarını sürekli takip edecekti. Çavlan mis sokağa geri döndüğünde bu geceden geriye kalanın nihayet karşı karşıya gelinmiş bir kadın eşkali ve devlet içinde silah çekilecek aşamaya sıçramış bir savaş olduğunu düşünüyordu. Bir saat önce polislerin birbirini vurmak üzere olduğu, bir kadının kaçırılmak istendiği sokakta gerilimin izi bile kalmamış, eğlence kaldığı yerden devam ediyordu. Gazetecinin aynı masada karşısında Mert'le oturduğunu görünce cemaatin bu tanığı kendilerine bırakacak kadar önemsemediğini anladı. Mert ayağa kalkıp amiri için sandalye çekerken gazeteci başıyla selam vererek devlet karşısında eğilip bükülen zavallılardan olmadığını göstermişti. Çavlan'ın yaralarına gizlemeden dikkat kesilecek kadar nezaketsiz ve meraklı bir tipti. Çilli suratı ve üçgen kaşlarının altındaki büyük gözleriyle çocuksu, masum bir ifadesi bulunan gazetecinin adının Anıl olduğunu söyledi Mert. Amirinin de adını söylüyordu ki gazeteci sistemkarca Çavlan Bey'i tanıyorum. Sabah tehdit ettiği gazeteciler arasında ben de vardım dedi. Gönlünün alınmasını beklediği sessizlik uzayınca bence gazetecilerle daha iyi anlaşmalısınız diyerek meydan okumaya devam etti. Put kadar hareketsiz adam sessizliği yine uzatınca susarak teslim oldu Anıl ve soruyu bekledi. Kız seni ne zaman aradı? Bugün 3-4 saat olmuştur. Gazetedeki masa telefonundan aradı. Daha önceden tanışıyor muydunuz?
Hayır, tanımam.
Neden seni aradı?
İnsan hakları konusunda haber yaparım ve sol cenahta bilinirim. Bana güvenmiş olmalı. Ama polisimiz sayesinde artık güvenmeyecektir.
Telefonda ne söyledi?
Anıl ince dudaklarıyla gülümseyip kirli sakalını kaşırken lakayt bir ses tonuyla ''Burada olduğunuza göre ne konuştuğumuzu zaten biliyorsunuz.''
Çavlan ben dinlemedim bilmiyorum deyince Anıl buna inanmadığını belli ederek
Hakan Durmaz'ın devlet içindeki hainlerle ilgili bir liste ele geçirdiğini ve bunu başbakana ulaştırmak isterken öldürüldüğünü söyledi. O evrakın orijinalinin kendisinde olduğundan da bahsetti dedi.
''Neden sana mail'la göndermiyor da elden ulaştırmak istiyor?'' diye sordu Çavlan.
Anıl öneminin farkında olmadığı bilgiyi verirken formalite sorguya formalite yanıtlar vermenin yılgınlığındaydı.
Orijinal belgenin üzerinde çip ve kabartmaların bulunduğu ıslak imzalı, mühürlü, garip bir kağıt olduğunu söyledi. Yakalanmasının an meselesi olduğunu ve evrakı bir an önce güvenli bir yerde korumaya alması gerektiğini anlattı. Ben kopyasını göndermesi için ısrar ettim ama o kopyası sadece bir kağıt parçası olur. Gazetede yayınlayamayacağın kadar büyük bilgiler var içinde dedi. Açıkçası ben kafayı yemiş bir tip olduğunu düşünmeye başlamıştım. Çok heyecanlıydı ve daha önce birkaç kez böyle şeyler yaşadım. Bu buluşma yerini ve saatini söyledi. Hepsi bu kadar.
Aradığı kağıt parçasına işlenmiş teknoloji gözünü korkutmuştu Çavlan'ın. Sadece lacivert mürekkepli bir dolma kalemle imzalanmış ya da özel bir mühür basılmış şifreli bir kağıt değildi liste. Gerçekliği tartışılmayacak bir delildi.
Önemli bilgiler verdiğinden habersiz gazeteci birasından bir yudum daha içip bilgi almak için hamle yaptı.
Burada bu gece yaşananlardan sonra diyorum ki o kadın doğruyu söylüyormuş.
Gazeteci tanık olduklarını yazacağını ilan ediyordu. Bu devlet içindeki savaşı gün yüzüne çıkarmaya yeterdi. Zaten bu gece yüzlerce insanın gözleri önünde polisler birbirlerine silah doğrultmuştu ve gizlemek imkansızdı. Kurnaz gazeteci soruşturmanın merkezindeki adamı haber kaynağına dönüştürmeye çalıştı.
Silah çektikleriniz de polisti. Ben iyi polislerle konuştuğumu nereden bileceğim?
Heyecanla yanıtını beklediği Çavlan vefalı olmayı umursamayacak kadar akıllıydı. Seni bir daha ararsa bize haber ver. Yoksa o liste yok edilecek. Bize haber verirsen bilgiyi ilk senin alacağına söz veriyorum.
Anıl şımarıkça güldükten sonra Çavlan'ın da saatlerdir aklında olan soruyu sordu. Bu akşam burada yaşananlardan sonra sen olsan o evrakı birine ulaştırmaya çalışır mıydın? Emin ol, o kızın da artık tek düşündüğü canını kurtarmaktır.
Çok mantıklı olan bu umutsuzluk ortaya dökülmüşken Çavlan masadan kalktı. Cinayet büro amiri gazetecide garip bir güven yaratacak kadar hesapsız ve kabaydı uzaklaşırken. Çavlan bira ve sinik kokusunun karıştığı arka sokaklarda yürürken listenin gizemi ve cemaatin gücü gözünde büyüyordu. Çipli, teknolojik liste, cemaat dışındaki olasılıkları aklına getirmeye başlamıştı. Ama bu akşam yaşananlardan sonra çok önemli bir sorun daha vardı. Devlet içindeki savaş gazetelere konu olduktan sonra işi epeyce zorlaşacaktı. Bunu engellemenin yolu yoktu. Polislerin birbirlerine silah doğrulttuğuna yüzlerce kişi tanık olmuştu.
12. Bölüm.
Hikmet ve Onur Gezi Parkı'ndan Taksim Meydanı'na inen merdivenlerde buluştuklarında saat gece yarısını geçmişti. Basamaklarda oturan iki adam camekan tezgahında büyük demir kaşığını dalgalandıran pilavcıyı, gece seferi yapan otobüslerin yanında sıraya girmiş müşteri çağıran taksicileri, elinde termos ve kağıt bardaklarla ekmek kavgasındaki çaycıları izlerken zafer mi kazandıklarını yoksa mağlup mu olduklarını düşünüyordu. Cinayet büroya zimmetli polis aracıyla yanaştı, sorunun yanıtını verecek adam ama tek kelime etmedi. Serdar'ı arayıp çocuklar geliyor, görevi onlara teslim edin. Sabah 8'de yine orada olun. Eve giderken büroya uğra. Fatih'teki görüntülerin kopyasını ve raporu masama bırak dedi. Hayatları boyunca unutmayacakları, halen gerilimi kanlarında kaynayan geceye kayıtsız, ertesi günün planlarını anlatmaya başlayan Çavlan'a kızgın ve şaşkın bakıyordu üç adam. Birlikte ölümü göze almaları bile onu bir adım yakınlaştırmamıştı ekibine. Hikmet'e cenaze töreni saat 10'da, biz yarım saat önce orada buluşalım dediğinde Deniz'i cemaate kaptırmamalarını sağladığı için teşekkür ediyordu. Çavlan evine dönerken Deniz'e duyduğu hayranlığı birinci kez aklından geçiriyor ve bundan bıkmıyordu. Göz göze geldikleri, elini uzattığı anı zihninde canlandırdı. Korku içindeydi ama mücadele hırsıyla direniyordu Deniz. Liseyi bırakıp devletin savaşının içinden canını kurtarmak için kaçmayı deneyebilirdi. Pek çok insan belki de kendisi bile bunu yapardı. Ama namlular doğrultulmuşken canını tehlikeye atarak listeyi kurtarmak için koşacak kadar cesurdu ve başarmıştı. Dar orman yolundan eve yaklaşırken belki de her şeye rağmen pes etmez diye mırıldandı umutla. Onu diğerlerinin elinden almış ve kaçmasını sağlamıştı. Belki de güvenini kazanmıştı. Listeyle yanına gelmesini hayal ederken onu koruyamamanın, katillere kaptırmanın korkusu çöktü içine. Düşünceleri konudan konuya savrulup aynı yere, listenin teknolojik gizemine geldi. Listenin cemaate ait olmadığını düşünüp olasılık hesapları yapmayı denedi. Hepsi mantıksızdı. Çocukları, karısı ve yatağına, bu dünyada kendini biraz olsun huzurlu hissettiği tek yere ulaşmak için sabırsızken ceketinin yan cebindeki o garip telefon kesik kesik öttü. Saat 1'i geçmişti ama çok canlıydı Yaşar'ın sesi. ''Buluşmamız gerekiyor.'' Neyse ki evine çok yakın olan Anadolu Kavağı ile Sarıyer arasındaki tepeye gelmesini söylemişti. Oraya vardığında Yaşar'ın makam aracı yüzünü boğaz manzarasına çevirmişti. Çavlan mitçi ile rütbe farklarını ortaya koyan teneke polis aracından indiğinde Yaşar'ın koruması yavaş adımlarla yaklaştı, pahalı arabanın arka kapısını açtı, aşina oldu ama ismini bilmediği bir senfoni dışarı taşmıştı. Yaşar dışarı çıkıp karşılamaya tenezzül etmeyerek patronun kim olduğunu ilan ediyordu. Asfalttan sonra başlayan küçük çam ağaçları arasındaki karanlık patikaya ve o toprak yolun gittiği devasa yüksek gerilim direğinin demir ayaklarına baktı Çavlan. Deri koltuğa oturduğunda mitçi zenginliğinin içinde mütevazı bir sıcaklıkla karşıladı cinayet büro amirini. ''Kusura bakma, seni yorgun argın buraya getirdim.'' Elindeki küçük kumandayı ototeybe doğrultup müziği kıstı. Spor ceketinin altına kaliteli bir tişört giymiş adam takım elbiseli hali kadar şıktı. Kot pantolonu ve Timberland ayakkabıları deri kaplama geniş makam aracının resmiyetine tezat rahatlıktaydı.
İkisinin arasında çok ince bir dizüstü bilgisayar ve onun üzerinde de Fransızca iki dergi duruyordu. Yaşar'ın kendini asil zanneden hallerinden etkileniyordu Çağlan. Bu buluşma 21. yüzyılda kendini aristokrat zanneden adamın üstünlük gösterisiydi ve taşralı polis kolay bir avdı. Konuk olduğu zenginlikte aralarında duran dergiler iki ayrı dünyanın sınırıydı. Babamın bir sözü vardır diyerek karşısındakini ezecek doğuştan gelen sınıfsal avantajının keyfini sürmeye başladı Yaşar. Hep devlet dediğimde eninde sonunda insandır derdi rahmetli. Gücü, zaafları, aptallığı, zekası, kompleksleriyle memurların bir bütünü olduğunu anlatırdı devletin. Soru beklediği bir boşluk bırakmıştı. Senfoni üflemeliler de durulmuştu. Çavla'nın düz bir çizgiden ibaret dudakları babasına dair merakla oynamamıştı. Lüks makam aracının içinde ezemediğini zannetti köylü polisi. Babasının büyükelçi olduğunu, Paris'te doğduğunu sorulmadan söyleyeceği şımarıklığın kıyısından döndü. Bu soruşturmada da devlet ikimizden ibaret aslında. Bizim hatalarımız, eksikliklerimiz, yeteneklerimiz, uyumumuz koca devletin kaderini belirleyecek. Ama birbirimize güvenmezsek başından kaybedeceğiz diyerek ince zekasıyla kaba polisi yineledi. Devletin lüksü içine karakterinin itinayla ezilmesinin nedenini çözüyordu Çağlan. Konuşmanın geldiği yer sürpriz değildi. Deniz'in evine ona haber vermeden gitmesiyle başlayan ve yetki savaşına dönüşen gerilimde hamlesini yapıyordu bitçi. Soğukkanlı bir mantıkla ikna çabasındaydı. Bu soruşturmayı sen yürütüyorsun. Asla sana müdürlük taslamayacağım. Lütfen öyle düşünme. Ama sana daha fazla destek olmama izin ver. Kızın evini bana bildirseydin orayı ilk arayan biz olurduk dedi sakince. Küskünlük yaratmamak için gösterdiği özen, sistemindeki zarafet, kaba teşkilatta yetişmiş polis için garipti. Belki de bu topraklara yabancı medeniyeti, Çavlan için Yaşar'ı bu kadar güvenilmez kılıyordu. Her kelimesini çalışmışçasına anlatmaya devam ediyordu frankofon adam. Sözcükleri adım adım güçleniyordu. Mobese konusunda sağladığı desteğin önemini birkaç kez vurguladıktan, istediğin görevden almalar bu sabah olacak. Cenazede başbakan seninle görüşecek diyerek şovunu yaptı. Hemen ardından ustaca gizlenmiş tehdidin gelmesi rastlantı değildi. Müsteşar bey yaşananlardan sonra ikimizin uyumlu çalışmadığını düşünüyor, haksız da değil. Çavlan yarım saat süren görüşme boyunca ilk kez ağzını açtı ve tamam dedi. Yaşar ön koltuğa uzanıp deri çantasını alırken Deniz'in telefonu, HTS kayıtları ve Facebook sayfasındaki inceleme sonuçlarını anlatmaya başlamıştı. ÖDP'li bir kız, telefon rehberindeki arkadaşlarının çoğu da öyle. Hakan'la bir telefon görüşmesi görünmüyor ama cinayetten bir gün önce ankesörlü bir telefondan arama var. Muhtemelen Hakan listeyi ona götürürken buluşmak için aramış ama kuytudaki bir ankesörlü telefon ve tespit edilebileceği hiçbir görüntü yok. Deniz Yıldız sosyal paylaşım sitelerinde öyle çok kullanan tiplerden değil. 3-5 fotoğraf eklemiş, en yenisi 7 ay önce. Çantasından çıkardığı dosyayı uzattı. En çok görüştüğü kişileri ayrı bir liste yaptık. Belki onlar işine yarar. Ev adreslerini filan da bulduk. İnceletmek istersen hepsi burada. Çavlan dosyayı alıp göz gezdirdikten sonra sadece tamam dedi ve arabadan indi. Bu kez Yaşar da dışarı çıkmış ve elini uzatıp gülümseyerek bir kırgınlık olmadığını göstermişti. Polisin ne düşündüğünü ya da hissettiğini anlamanın mümkün olmadığını kabullenerek hoşça kal dedikten sonra arabasına geçti, müziğin sesini açtı. Mozart'ın 40. senfonisi kemanların narin melodisiyle başlamış ve onlara üflemeliler eşlik etmişti. Yine çok tanıdıktı ama ne adını ne de bestecisini biliyordu Çavlan. 5 dakika uzaklıktaki evine giderken 40. senfoninin melodisiyle görevden alınma tehdidi aklında dolanıyordu. Yine de önemli ve yeni bilgilere ulaştığında bunları Mitchie ile paylaşacağından emin değildi. 19. ayrımın sonu. Sayfa 184.